Üretim Bandı Tekniğin yeni bölümüne hoş geldiniz.
Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimi ile alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir. Sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler.
Adem hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Ne haber, nasılsın?
İyiyim abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Çok hızlı bir şekilde koordine olup benim bu podcast davetimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Evet, hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzün konuğu Adem İlter. Birçoğunuz Adem'i zaten tanıyorsunuz. Yaptıklarıyla, ettikleriyle kendisi zaten çok fazla içerik üretiyor özellikle YouTube'da. Çok güzel şeyler de yapıyor sosyal medyada. Eğer tanımıyorsanız bu bölümü dinledikten sonra takip etmenizi tavsiye ederim. Adem, şimdi seni tanıyorlar dedik ama sen bir kısaca abi kendinden bahseder misin?
Abi bu arada bu tanıtma işini önden sen yaptığın için, benim üzerimdeki o sorumluluğu sen aldığın için teşekkür ederim ve beni bu podcast'e davet ettiğin için de teşekkür ederim. Çünkü gerçekten bir insanın kendisini tanıtması en zor işlerden bir tanesi. Yani Adem İlter, işte şu okulu okudum, buralıyım deyip geçmek tabii ki çok kolay. Ama bir podcast'te ne yaptığını anlatmak, neler yaptığından bahsetmek böyle. Tabii kendini övmekle o ince çizgide tutturup karşı tarafa o düzgün hissiyatta kendini anlatabilmek çok önemli bir meziyet bence. O yüzden ben şöyle ufaktan, ben Adem İlter, tasarımcı ve frontend developer'ım gerçekten. Podcast'in ilerleyen bölümlerinde neden iki title'ı birden söylediğime değiniriz. İki farklı şirkette çalışıyorum. Bir tanesine haftanın yarım günü tasarımcı olarak, diğer şirkete de haftanın 3 günü frontend developer olarak çalışıyorum. YouTube'da içerik üretiyorum, o konulara da değineceğiz. 2 tane çocuğum var, evden çalışmaya çalışıyorum. Şimdilik böyle bir giriş yeterli olur diye düşünüyorum.
Evet, çok güzel. Yani böyle biraz şey, ajanda gibi oldu aslında senin söylediklerin. Şimdi Adem, YouTube aslında genel şeyim, benim seninle konuşmak istediğim ilk motivasyonum hani YouTube'da içerik üretmek. Şimdi biz Erhan'la blog yazmak üzerine, yani teknik yazar yazmak üzerine konuştuk. Seninle de sen YouTube'da çok fazla içerik üretiyorsun, çok kaliteli içerik üretiyorsun. Gün ve günde içeriğinin zaten kalitesi ve hani subscriber sayın da artıyor zaten hani paralelinde. Şimdi merak ediyorum, ilk soru, neden video içerik? Hani bir oradan bir girelim bakalım.
Çok güzel. Evet, evet. Çok uzun zamandır aslında ben içerik üretiyorum. Yani içerik üretmek sadece YouTube'dan ibaret olmadığı için ben mesleğe başladığımdan beri aslında işte Codepen çıktı, Codepen'de örnekler yapmaya başladık. Medium çıktı, Medium'da yazmaya başladık. Twitter çıktı, Twitter'da bir şeyler anlatmaya başladık, kaynaklar paylaşıyorduk vesaire. Aslında hep bir içerik üretme yönüm vardı benim. Yani öğrendiğimi başka keşfetmemiş kişiler de olabilme ihtimaline karşı bilmeyen insanlara hep böyle öğrendiğimi aktarma bir azmi vardı ya da ne bileyim motivasyonu vardı diyeyim. Haliyle de şekillene en son YouTube'a geldi konu ve YouTube'un gerçekten içerik, üretilen içeriği karşı tarafa çok hızlı bir şekilde geçirdiğini, daha doğru düzgün şekilde karşı tarafa vermek istediğini, verebildiğini gördüğüm anda da oraya yoğunlaşmak istedim. Çünkü yazıyla böyle bazı duygu ve mimikler eksik olduğu zaman tam karşındaki kişiyi yakalayamayabiliyorsun. Yani gerçekten karşılıklı eğitimin tadı bir başka. Onu daha düzgün bir şekilde vermek istediklerini, anlatmak istediklerini belki duygusal manada bile karşıya geçirebiliyorsun. O yönden çok önemli benim için YouTube. O yüzden de YouTube tarafında tamamen çok gelişigüzel bir benim başlama hikayem var. Aslında ben, bizim Uğur abi var bilirsin, Vigo. Buradan da kendisine selamlar. Yani o beni Bilgi Üniversitesi'ne skeç anlatmak için çağırmıştı. 2-3 bölümlük bir şey çekmiştim ve YouTube'a yüklemiştim. Yani o zamanlar hiç içerik falan YouTube'da üretmiyordum. O içerikler o kenarda YouTube'da dururken izlenme sayıları her geçen gün artıyordu. YouTube'dan yorumlar gelmeye başlıyordu. Dedim ki yani burada çok ciddi bir potansiyel var ve onu gördüğüm andan itibaren YouTube'a bir şeyler yapma gerekliliğini hissettim. Öyle bir yolculuk başladı benim için. Hayır da YouTube o günden beri yaklaşık işte 2,5-3 senedir ara ara şey de olsa böyle ara ara duraklama dönemleri de olsa 3 senedir içerik üretiyorum diyebilirim aslında.
Gerçekten yani duraklama dönemleri olabilir. Hani biz bunlara şey diyelim aslında sezon arası.
Evet evet. Ya duraklama dönemi çünkü şundan dolayı şimdi aslında ben YouTuber değilim. Şimdi YouTuber'lık tam zamanlı ve senin YouTube birincil işin olması gerekiyor YouTuber olabilmen için. Şimdi benim asıl işim YouTuber'lık olmadığı için de duraksama dönemleri illaki olacaktır. Yani anlatacağım konu bitebilir. YouTube'a vereceğim öncelik ikinci, üçüncü belki onuncu sıraya düşmüş olabilir hayatımdaki diğer önemli şeyler. Yani gelir kaynağım YouTube olmadığı için diğer gelir kaynaklarının daha öncelikli işleri ağır bastığında YouTube'u hep geri plana atabiliyorum. Haliyle de YouTube'un öyle içerik üretmenin bazı şeyleri var yani duraksama dönemleri var maalesef.
Ya tabii bir... Aslına bakacak olursan bu içerik üretme konusu bence benim çok yapabildiğim bir şeydi. Tamam bu bir içerik üretme ise eğer buna da bir içerik üretme diyorsak bir maraton gibi böyle şey değil yani böyle bir hızlı koşayım olmuyor, yavaş koşayım olmuyor. O kadar ayarında yapmalısın ki bu işi devamını getirebilirsin. Fakat şimdi videonun şöyle bir durumu var. Ses hani bak yazı bence en kolayı. Yazıyorsun abi çıkıyorsun içinden. Ses bir tık daha şey zoru. Ama videoda abi görseller var o var bu var. Sen kendini köşeye koyuyorsun bir şeyler yapıyorsun. Bir seni de tanıyorum titiz adamsın. Yap bu şeyi soracağım yani bunu bu zorluklarda buraya birazcık gireriz de. O kadar içerik üretmek niye Adem ya? Böyle kod pende yapıyordum diyordun, onu yapıyordum, bunu yapıyordum diyordun. Niye abi? Nasıl bir motivasyon bu?
Çok çok güzel abi. Çok güzel noktaya getirdin aslında ve şey sıralamasını da, zorluk sıralamasını da çok güzel yaptın. Yani yazıda herhangi bir şeye gerek yok. Ön hazırlığa gerek yok. Zaten bildiğini sadece yazıya döküyorsun. O an pijamayla da yazabilirsin. O an kameran da olmayabilir. O an mikrofon da olmayabilir. Hiçbiri problem değil. Sadece yazıyorsun. O gerçekten yazmak en kolay. İkincisi ses, podcast ya da işte bir ses kaydı. Mikrofon iyi olmak zorunda. Düzgün konuşabilmelisin birazcık. Yani öyle söyleyeyim. Karşı tarafa o söyleyeceğin şeyleri düzgün anlatman gerekiyor vesaire. Ama YouTube dediğin şeyde yani sesin iyi olmalı, görüntün iyi olmalı, o an sen hazır olmalısın fiziksel olarak. Anlatacağın şey sunum mu ya da işte eğitim mi bu konular hazır olmalı. O kadar çok ön hazırlık gerekiyor ki gerçekten YouTube'a içerik üretmek bayağı zahmetli bir iş. Şimdi herkes, ya içerik üretmenin motivasyonu burada çok önemli gerçekten. Senin sorduğun soru motivasyon ne? Burada yani içerikten para mı kazanmak istiyorsun? Network mi yapmak istiyorsun? Yoksa benim gibi sadece bilginin zekatını mı veriyorsun? Ben öyle konumlandırdım kendime. Çünkü benim orada bir bana YouTuber olayım da ben oradan para kazanayım gibi bir şeyim yok, odağım yok. Hiçbir zaman olmadı. Çünkü o konuyu da ayrıyetten değiniriz. Şimdi ben normalde asgari ücret çalışan ya da işte çok düşük maaşlara çalışan bir insan olsaydım muhtemelen YouTube'dan gelecek parayı şey yapabilirdim. Ya kıymetli bulabilirdim ve gerçekten YouTuber'la full focus olup aldığım normal maaşımdan daha fazla paralar kazanıyor olabilirdim. Şimdi bizim sektörde yazılım veya tasarım işiyle uğraşıyorsan yani juniorlık daha junior seviyesindeyken bile YouTube'un vereceği paradan çok daha fazlasını kazanabiliyorsun. Özellikle bir de yurt dışına çalışıyorsan yani döviz kazanıyorsan YouTuber'lık senin için hiçbir zaman birincil bir meslek olamaz. Yani mümkün değil. Sana ayda getireceği 2000-3000 TL senin için YouTuber'lığı mevcut işin önüne hiçbir zaman geçiremeyecek. O yüzden de burada motivasyon ne? Yani ben sadece öğrendiklerimi, bu benim birincil işim olmayacaksa o zaman ben neden yapıyorum bunu? Ben sadece öğrendiklerimi, bu süreçte ben çok zorluk yaşamıştım çünkü İngilizce bilmeden bu mesleğe girdim. Çevremde çok fazla mentor yoktu vesaire vesaire zorluğunu çektiğim için bari şimdi yeni kendini yetiştirmeye çalışanlar arkadaşlara bir hem bir mentorluk olsun birebir olmasa bile uzaktan anlattıklarım kadarıyla ya da işte bir Türkçe çok modern teknolojileri anlatıyorum mesela. Hani Türkçe hiç kimsenin içeriğini henüz çekmediği konulara değinmek istiyorum. Çünkü bize teknoloji biraz geç geliyor. İngilizce bilenler yabancı kaynaklardan öğreniyor bir şekilde hayatını bir yerine yediriyor. Ama onu Türkçe kaynağa çevirme konusunda çok geç geliyor bize. Yani son kullanıcı İngilizce bilmeyen birine. Ben de orada birazcık görev edindim. Yani İngilizce kaynağı çıktığı gibi daha böyle taze tazeyken Türkçe içeriğe dönüştürüp insanlarla buluşturuyorum gibi bir durum var açıkçası burada.
Şimdi biraz istersen zaten nokta nokta söyledin bence de. Burada çok fazla zorluklarından bahsettik. Yani hani bu işin hani en büyük zorluğu bana kalırsa videoyu upload etmek. Hani teknik zorluklarını boş veriyorum. Zemin zorluğun da var. Aslında mesela bu bile bir motivasyon kaybı değil mi?
Tabii tabii. Zaten ben aldığım notlara baktığımda şey demişim mesela. Setup hazır olmalı. İstediğin an kayda girmelisin. Böyle bir not almışım. Şimdi içerik YouTube'a içerik üretmenin en büyük zorluğu gerçekten setup'ı hazırlamak. Yani sürekli sen kamerayı söküp mikrofonu dağıtıp onu bunu söküp tekrardan her kayıtta bu işlemlerin sıfırdan yapıyorsan, işte masa üstündeki klasörlerimi bir klasörün içine atayım, kaybedeyim, DAC'ımı düzenleyeyim, şunu yapayım. O kadar çok dikkat etmen gereken şey var ki normalde. Bunların hepsi bende hazır. Yani mikrofonum her zaman önümde. Her zaman kameram karşımda. Tek yaptığım şey QuickTime'dan record screen diyorum ve direkt kayda giriyorum. Yani ben süreci bu kadar basite indirgedim. Bu kadar basite indirgemezsen her zaman senin için içerik üretmek, video çekmek çok zor gelecektir. O yüzden de şey olur yani. Sürekli video üretenler muhtemelen stüdyo ortamında hiçbir zaman o setupları bozmuyordur zaten. Ben ilk başta çok bozuyordum açıkçası. Bilmediğim için. Sonra fark ettim ki gerçekten hiçbir şeyi bozmamalıyım. Her an kayda girecek gibi her şeyim hazır olmalı ve öyle yapıyorum her zaman.
Ben senin zamanında bu şeyi, bir Photoshop tasarımını CSS'le işte bir şey giydirmeye, yani booking'i falan yapmıştın yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bayağı bir şey öğrenmiştim, izledim de yani. Şimdi orada mesela nasıl hazırlanıyorsun? Yani bir öncesinde kendin ya yapıyor musun? Nasıl bir ön hazırlığı var bu işin?
Yani ön hazırlığı çok az oluyor. Şöyle ki işte içerikle mesela o dediğin gibi yani booking.com'un tasarımını alacağım CSS'e. Şimdi önden bir bakıyorum, bu tasarımda beni en zorlayacak yerler neler olabilir? Oraya bir önden bakıyorum. Bu tasarımı koda dökerken işte responsive kısmı belki sıkıntı çıkarabilir. Burada insanlara anlatmam gereken püf noktalar ne? Onları verebileyim. Onlara mesela kendimce not alıyorum ama onun dışında benim eğitimlerin geneli, hatta neredeyse hepsi çok spontane. Yani ben record'a basıyorum ve ondan sonra düşünmeye başlıyorum. Yani kayıt esnasında düşünüyorum. Eğer ben çok fazla ön hazırlık yaparsam hiçbir zaman kaydı bitiremedim. Yani bunu çok kez denedim. Ön hazırlık yaptığım bir şeyin hiçbir zaman kaydını çıkamadım ya da bitiremedim. Çünkü çok fazla düşündüğümde o iş bana yük gelmeye başlıyor. Benim çektiğim, YouTube'da şu ana kadar çektiğim bütün videolar şöyle. Ne anlatacağım? Next.js anlatacağım. Record, Next.js. Başlıyoruz. Ya en fazla konu başlıklarını çıkartırım. Konu başlığı çıkmadan da olmaz zaten. Derim ki ben Next.js'i 6 konu başlığında anlatacağım. İlk başta CSS'deki yeteneklerine, sonra işte server side render olayına, sonra da şuna bakarım diyorum. Sadece konu başlıkları belli ve videoyu çekmeye başlıyorum. Genelde benim videolarım öyle oluyor. Dediğim gibi eğer bu süreci kendine zahmetli bir şeye dönüştürürsen muhtemelen hiçbir kaydın bitmeyecek. Yani o yarım kalmış projelerimiz var ya, site projeler. Bu eğitimler de hep öyle oluyor. Yani 1-2 çekiyorsun, sonra 3-4'ü devam ettiremiyorsun. Çünkü 1 setup'ı kurmak çok zahmetli. 2 anlatacağın şeye ön hazırlığın çok zahmetli. Onları ben kafamda bir kere bitiriyorum. Setup'ım hazır. Ön hazırlığa gerek yok. Zaten bildiğim şeyi anlatıyorum. Bilmediğim bir şeyi anlatmıyorum. Benim için en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Yani ben bir teknolojiyi öğreneyim de bunu anlatayım yapmıyorum. Ben bu teknolojiyi zaten biliyorum, bildiğimi anlatayım yapıyorum. Benim anlattığım bütün konular mutlaka benim üzerinde bir projede kullandığım ya da onunla proje yaptığım teknolojiler. Hiçbirisi YouTube'da anlatmak için bir şey öğrenmiyorum yani.
Şimdi bu yazının motivasyonu aslında tam tersi olabiliyor mesela. Çünkü bir şey yazarken aslında yazı dili olduğu için bir tık daha detaya girmen gerekiyor. O bir tık detaya girdi mi iki tık detay oluyor bu ve böyle derinleşmeye başlıyor. Şimdi Adem, bu zorluklarıydı. Şimdi bunun bir de doğal olarak artıları var. Yani hem network anlamında hem kariyer anlamında. Şimdi bunu biraz konuşmak isterim ben. Yani video içerik üretmenin senin kariyerine daha doğrusu böyle bir etkisi nelerdir?
Süper. Bu artılara ben bir tane daha eksi ekleyip sonra artıya geçeyim mi? Çünkü eksi de en önemli, notlarıma bakıyorum. Benim için en önemli eksi tarafı ya da işte zor olan tarafı, hatta eksi demeyeyim, zor olan tarafı benim için ne ekipman, ne ön hazırlık, ne anlattığım şeyin konunun başlığı vesaire. En zor kısmı yaptığın içeriği geri dönüşlere ayırman gereken zaman. Yani bir içerik ürettim ve bitti olmuyor. Aslında içeriği ürettiğin anda, insanlarla paylaştığın anda, içerik ürettiğin an o an. Yani videoyu çekmiş olman değil, ön hazırlığı yapmış olman değil, insanlarla paylaştığın an aslında sen içerik üretmiş oluyorsun. Neden? Çünkü orada bana o kadar çok mail geliyor ki, o kadar çok YouTube'da yorum yapılıyor ki senin bunlara zaman ayırman gerekiyor. Zaman ayırmadığın durumda senin o kitleyle iletişimin olmuyor ya da çok zayıf oluyor. Çünkü genelde büyük YouTube kanallarına baktığında yüksek takipçili hesapların kendisinin takipçileriyle arasında bir iletişim var, ciddi bir bağ var. Şimdi o bağı kurabilmen için de sürekli onlarla etkileşim halinde olman lazım. Yani yapılan yorumlara cevap vermen lazım, atılan maile geri dönüş yapman lazım. YouTube'da mesela kendini göstermen bile bir iletişim yöntemi. Ben ilk başta mesela kendimi göstermiyordum YouTube'da. Daha sonradan baktım, çok suni bir takipçi ile içerik üreticisi arasında çok suni bir iletişim var. Ya benimle takipçilerim arasında. Çünkü beni görmedikleri için duygusal manada birbirimize karşı bir şey hissetmiyorduk. Onlar sanki bir Udemy'den hiç tanımadığı birinin eğitimini alıyor, izliyor ve gidiyor gibi oluyordu. Ben kendimi ne zamanki göstermeye başladım. Adem abi işte şöyle böyle sorular geliyor, bir iletişimin şekli değişiyor vesaire. Kendini gösterdikten sonra dediğim gibi. Ya en zor kısmı geri dönüşleri ayırman gereken zaman ve bu zaman çok ciddi bir zaman. Yani düşün şöyle, abi kariyerimde şöyle şöyle şöyle oldu, bundan sonra sence ne yapmalıyım diye bir mail atıyor. Ona oturup 15 dakika belki 20 dakika tek bir mail için söylüyorum, zaman ayırman lazım. Gerçekten bu zamanı ayıracak mısın, ayırmayacak mısın? Çünkü senin için, bir de senior seviyedeki bir developer için, yani saati kaç paraya geldiğini düşünürsen, ya gerçekten bu zamanı o kişiye ayıracak mısın? O kadar böyle bir çıkmaz bir şey ki, paradoks ki. Yani yardımcı oldum, YouTube'da içerik ürettim, yardımcı olduğunu düşünüyorsun ama henüz yardımcı olmanın yarısına kadar getirdin. Ondan sonra oluşacak bütün soru işaretlerini de cevaplaman gerekiyor. Yani en zor kısmı burası diyebilirim. Şimdi artılarına geçebiliriz abi.
Evet, yani bu konuda çok haklısın. Ben çok almıyorum mail ya da mesaj ama aldım mı da böyle, seninle zaten konuşmuştuk daha öncesindeki günlerde de, dikkat etmek gerekiyor. Yani parası bunu çok önemli değil ama oraya sen ortaya bir şey koydun. İnsanlar bunu tüketti ve bunun bir dönüşü olacak. Daha fazla ya daha fazlasını isteyecekler. Yani şimdi iyileri konuşalım. Daha fazlasını isteyebilirler. İşte geri bildirimde bulunabilirler. İyi anlamda sorular sorabilirler. Tabii versus kötü şeyler de gelebilir. Yani sesin kötüydü, içerik şöyleydi, yanlış konuştum bilmem ne. Bunların hepsine hazır olmak lazım. Fakat şimdi birazcık şeye geçelim. Çünkü biraz daha konularımız birikiyor hani. Bunun abi yani kariyere ne etkisi var? Yapmasan ne olurdu? Yaptığında ne oluyor?
Ya artılarına geçersek, yani birincisi en başta dediğim gibi yardımcı olmanın verdiği tatminlik, o güzel bir hissiyat oluşuyor bende, en önemlisi. Ben bana oluşturduğu artılardan bahsedeyim. Bunu çok genelliğe de biliriz. O dediğim gibi para odaklı bakmadığım için yardımcı olmanın vermiş olduğu ben tatminlik var. İkincisi çok güzel bir network sağlıyor bu. Hiç tanımadığın insanlarla tanışıyorsun. Çok güzel bir çevren olabiliyor. O çevrenin içinden kendince filtreleyebiliyorsun doğru insanlarla. Çünkü network o kadar şey ki, genel bir kavram ki, yani network dediğin ne? LinkedIn'de 10 bin tane kişi eklemiş seni. Bu network değil aslında. İçindeki 3-5 tane kişi senin için aslında çok kıymetli network'tür. Üçüncüsü mesela kendini ispatladığın için iş imkanı çok fazla oluyor. Yani ne demek bu kendini ispatladığın için? Aslında herkesin gözünün önünde bildiğini ya da bilmediğini diyeyim ortaya döküyorsun. Karşı taraf senin Adem gerçekten bu konuları çok iyi biliyor hissiyatı aldığı anda sana iş teklifi getirebiliyor. Yani burada hatta benim ileriki konularda da şey yapabiliriz. Hani içerik üretmenin kariyere etkisi gibi mesela bir tane başlık var ileriki bölümde. Oradan da konuşabiliriz. Benim 2-3 tane işime sırf ben içerik ürettiğim için yani girmişliğim var. Ya teklif bana geliyor. Güzel bir teklif, değerlendiriyorum, işe giriyorum. Nereden beni buldunuz dediğimde, yani YouTube'dan, oradan, Twitter'dan, Medium'dan, oradan buradan. Sonuçta içerik ürettiğim için, göz önünde olduğum için bana bu teklifler geliyor. Bir diğeri mesela içerik üretmenin artılarından bir tanesi. Benim şu anda sponsorluklarım var mesela YouTube'da. Çünkü ben bu eğitimleri izleyen insanlar genelde hani 101 ve 102 seviyesi olduğu için anlattığım şeyler ya öğrenci oluyor ya da mesleğe yeni başlamış insanlar oluyor. Ben bu insanlardan para almak istemiyorum. Yani katıl butonuna tıklayın da bana oradan bir 10 TL ateşleyin de ben de size eğitim yapayım gibi bir şeyim yok. Beklentim yok. Ha, o zaman bu kadar zaman ayırıyorum, içerik üretiyorum. Ne yapayım? O zaman diyorum ki ben Türkiye'deki sponsor olabilecek şirketlerden sponsorluk alabilirim diyorum. haliyle de şu anda 3 tane çok güzel bir sponsorum var. Birincisi hani 90 Pixel. Ondan sonra Atez yazılım var. Bir de User Spots var. Bu 3 şirket bana sponsor oluyor. Ayda işte belli bir miktar para veriyorlar. Ben de ürettiğim içeriklerin önüne onların logolarını koyuyorum.
Şimdi bu noktada bir şey sorayım.
Tamam.
Çok tabii. Özür dilerim böldüm ama şimdi
yo,
bu noktada...
Estağfurullah, ben bu arada başladığım zaman bayağı şey yapmıyorum. Hiç susmuyorum, sen beni aralarda böl.
Eyvallah. Şimdi bu noktada şeye geliyor. İş profesyonelliğe döndü.
Tabii.
Para girdi işin içine. Sen orada mesela işin rengi değişmiyor mu? Artık böyle bir motivasyonun düşmüyor mu? Çünkü öncesinde daha böyle sevimli bir şey varken artık böyle daha strat, yani böyle planlı bir şey yapmak. Plan demeyelim de. Daha doğrusu
o baskı
sıralı bir şey
yapma.
Hissetmiyor musun? Okay, yani...
Hissetmiyorum. Çünkü ben şunun sözünü vermiyorum bu sponsorluğu alırken. Yani ben ayda 10 tane içerik üreteceğim. Bunların başına da logonuzu koyacağım. Fiyatı da budur gibi bir şey yok. Abi ben YouTube'da içerik üretiyorum. Hatta yani arkadaşlar sağ olsunlar, kendileri geliyor. Yani hani ben sponsorluk başlattım dediğimde kendileri geliyor. Zaten sponsor olmak istiyoruz diyor. Olay şu. Ben içerik üretiyorum. Bu saatten sonra üreteceğim içeriklerin önüne logonuzu koymamı istiyorsanız tutarı da şudur diyorum. Yani o ay kaç tane üreteceğimin garantisini vermiyorum zaten. O yüzden de üzerimde öyle bir baskı yok. O dediğin olayı şöyle yaşarım. Onu o yüzden de biraz açmıyorum. Ben kişilerden, yani katıl butonuyla izleyicilerden para alıyor olsaydım şunun sorumluluğunu hissederdim. Bana para veriyorlar. Bu ay boş geçersem parasını almış sanki karşılığında bir şey vermemiş gibi hissederim diye. O yüzden insanlardan para almayı doğru bulmuyorum kendimce yani. Başkaları anladım, tabii anladım. Ki alabilir.
Şimdi son olarak şöyle bir soru soracağım ve bu bölümün ilk yarısındaki içerik konusunu bir de kapatacağız. Şöyle ki işte YouTube'a içerik üretmek konuştuk. Ne tavsiye edersin? Yani böyle bir girmek isteyen ama giremeyen, ya millet ne der, ben yapabilir miyim diye kafasında böyle sorular olan insanlar olabilir. Ne yapacağını bilmeyen insanlar olabilir. Onlara buradan ne tavsiye edersin?
Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu herkesin yapması gereken, üzerinde öyle bir şey hissedilecek bir şey değil. Yani içerik üretmek istiyorum ama üretemiyorum gibi bir endişesi varsa bir denemekte fayda var. Nasıl dener? Setup'a hiç para harcamayarak. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Geçen gün ben sırf test ettim. Hani sadece iPhone'la ya da işte herhangi bir X telefonla bu iş oluyor mu? Oluyor. Tertemiz oluyor. Yani telefonun üzerindeki kendi mikrofonunu kullanarak, telefonun üzerindeki kendi kamerasını kullanarak video çektim. Video editledim. Sesle videoyu birleştirdim vesaire. Yani neredeyse hiç para harcamadan deneyebilirler. Ama şöyle bir durum var. Ne anlatacağını bilmiyorsa hiç izleyici gelmeyecek. Birinci, ikinci videodan sonra da sıkılmaya başlayacak. Bu uzun soluklu bir iş. Yani sen içerik üretmeye devam edeceksin. O motivasyonu bulacaksın. Bir şekilde kullanıcılar seni zamanla bulacak. Yani ben 10 tane video attım ama hiç kimse gelmiyor. Bir anda senin motivasyonunu bitirir. Çünkü öyle bir şey değil yani. 10 video atayım 10 bin kişi gelsin gibi bir durum yok.
Evet, evet. Şimdi bu konuyu kapatalım. Şimdi diğer konumuza geçelim. Senin daha işte iki tane profesyonelliğin var. Bir UI tasarımı, diğeri front-end developer. Ben seni nerede, ne zaman tanıdığımı açıkçası hiç hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor musun beni bilmiyorum ama benim işimi düşündüm. O zamanlar ama front-end developer'dın diyebiliyorum. Yani daha çok kod yazıyordun, daha çok kodun içindeydin. Şimdi bir şunu konuşmak istiyorum. Ne oldu da bu ikincisi bir anda ortaya çıktı? Yani UI developer'lık ne demek bu bir? Yani ne yapıyorsun? İkincisi bu nereden çıktı?
Ben yaklaşık sektörde 10 senedir zaten front-end developer olarak çalışıyorum. Yani UI developer olarak başladım. Öncelikle şunu söyleyeyim. UI developer, ben diğer işimde product designer'ım. Yani UI developer ile front-end birbirine çok yakın. X, HTML, CSS, JavaScript yazıyor. Aralarında ufak farklar olsa da ben product designer ve front-end developer olarak kendimi tanımlıyorum. Şimdi front-end developer olarak son 10 senedir zaten çalışıyorum. Product designer rolünde ise son 1 senedir profesyonel olarak çalışıyorum. Çünkü şundan dolayı böyle bir geçiş süreci oldu. Front-end developer olarak benim kendi şirketim varken bundan yaklaşık işte 5 sene önce o şirketimde mesela İETT'ye iş yaptık, Ülker'e iş yaptık, belki Vodafone'a iş yaptık. O dönemlerde hep yaptığımız işleri zaten tasarımını ben yapıyordum. Hani benim tasarıma öyle uzaklığım vardı da son bir senedir ben tasarıma geçtim gibi bir durum yoktu. Ben bunu kendi işlerimde profesyonel anlamda yapıyordum ama hiçbir şirkette designer olarak çalışmamıştım. Ta ki son bir sene önce böyle bir kendimce ya ben artık tasarım yapmaktan keyif alıyorum, birazcık buraya yöneleyim diye karar aldıktan sonra son bir senedir de designer olarak zaten çalışmaya başladım. İlk profesyonel işimi de zaten designer olarak Superpeer'da yaptım. Onun öncesinde hep kendimce site projelerimde çalışıyordum. Superpeer'da product designer rolüyle tamamen çalıştım. Orada hiç tek satır CSS yazmadım bu arada. Hiç development yapmadım. Ondan sonra da zaten orada çalıştığım yerlere designer olarak devam etmeyi planlıyorum bundan sonraki kariyerimde. Şimdi oradaki senin soruna UI developer ve frontend arasındaki fark. O UI developer...
Yani UI developer demeyelim de ben hani seni UI developer gibi kalmış kafamda product designer diyelim. Biraz değiştirebiliriz. Product designer versus belki frontend developer konuşabiliriz.
Süper. Ya frontend şimdi tekrarlayayım ben o girişte de yapmıştım. Haftanın ben 3 günü Monofor şirketine product designer olarak çalışıyorum. Orada kimlik yönetimiyle alakalı bir tane startup, hatta kendini ispatlamış bir startup, büyük de müşterileri var. O taraftaki UI'ları iyileştirmek için dashboard'u sıfırdan aslında bir yenileme sürecine girdik. Benim girmemle beraber. Tamamen tasarımları işte Tailwind altyapısını kullanarak tasarım taraflarını yapıyoruz. Bir yandan frontend'ini ekipler giydirmeye çalışıyor. Böyle tamamen ürünü tasarlama kısmından almış olduğum keyfi gerçekten devam ettiriyorum. Şimdi ben de frontend olarak çalıştığım dönemlerde şöyle bir hissiyat vardı. Ya bunlar bana hep kararı alınmış bir iş olarak önüme gelmesinden dolayı bir rahatsızlığım vardı. Ya bunu ben olsam ben daha iyisini yapardım gibi düşünüyordum hep. Gerçekten bunun öyle olup olmadığını birazcık da görmek için designer olmaya karar verdim. Yani diyordum ki birileri bunun kararını almış ama bence doğru almamış. Yani bu ürün daha güzel yapılabilirdi, daha güzel tasarlanabilirdi. Burada bir şeylerin kararı daha düzgün olabilirdi. Kullanıcıya test ettirebilirdik. Burada A/B testi yapabilirdik. O kadar çok şey düşünüyordum ki kendimce. Daha sonradan dedim ki bu kadar çok şey düşünüyorsun madem daha iyi yapabileceğini düşünüyorsun neden o zaman o tarafa geçip bir de kendini test etmiyorsun. Macera öyle başladı. Şimdi tasarım tarafına geçtim. Gerçekten keyif alıyorum. Yani kendimi kullanıcının yerine koyup kendimce doğru olanı yapıp daha sonra bunu testini yapıp o düşündüğüm şeyin doğru olup olmadığını da testini gördükten sonra bu taraftaki aldığım has frontend'den daha fazla açıkçası. Onu söyleyebilirim. Ya frontend'de çünkü şöyle bir durum var. Yani hani bir şeyi küçümseyip bir şeyi şey yapmıyorum, yüceltmiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Frontend'de gelen şeyleri yani önüne gelen tasarımı kodlamak beni belli bir süre sonra çok monoton bir işmiş gibi gelmeye başlamıştı. Çünkü sürekli farklı UI'lar geliyor. Sen sürekli bunun HTML CSS'ini yazıyorsun. Ne kadar farklı tasarım gelirse gelsin yaptığın iş günün sonunda aynı. Ama tasarım tarafında hep böyle farklı problemler geliyor ve o problemleri çözmeye çalışıyorsun birazcık. Ben öyle görüyorum. Sanki her bir tasarım işi yepyeni bir problemmiş gibi yaklaşıyorum. Bu problemi nasıl çözerim? O problemi başka şekilde çözüyorum. İkinci iterasyonunda farklı şekilde bambaşka bir evreye geliyor. Üçüncü iterasyonunda bambaşka bir şekle giriyor. İlk başta düşündüğümden son hali çok böyle absürt yere gitmiş olabiliyor. Yani o süreci görmek benim çok hoşuma gidiyor. Keyifli olduğunu düşünüyorum.
Peki bunun mutfağında olmamak nasıl hissettiriyor? Çünkü mutfağındaydın bir tık öne gittin aslında.
Aslında tasarım tarafında hala kendimi mutfağında hissediyorum. Frontend'deyken öyle hissetmiyordum. Çünkü tasarım tarafında tasarımcı karar alırken birçok kişiyle iletişim halinde. Yani Product Owner'la iletişim halinde, CEO'yla iletişim halinde, Product Manager'la iletişim halinde hep böyle ya işte bak burada böyle bir şey var bunu nasıl yapacağız onunla konuşuyorsun bunu böyle nasıl çözeceğiz buradaki işte elimde eksik materyal var nasıl yapalım sürekli böyle bir işi doğum gibi bakıyorum ben bu olaya yani çocuk olacak okey her şey hazır mı nasıl olmalı kıyafetleri hazır mı işte ne yiyecek ne içecek her şeyini düşünüyorsun yani tasarım yaparken bütün sürece hakim oluyorsun aslında çünkü develop buna tıklarsa, bak buna tıklarsa o zaman şurada bir loading state gerekiyor. Çünkü burada datanın gelmesi biraz uzun sürebilir. Ha, bu tabloya ben bu n tane içerik koydum. Peki bunun scroll mu olacak, pagination mi olacak, scroll olacaksa burada infinity scroll mu olacak? Infinity scroll'un o zaman şöyle state'leri var. Bunlar olacak mı? Bu olmuyormuş. Çünkü oraya 10.000 tane data gelince ne olacak? Burada o zaman virtual scroll lazım diye böyle o kadar çok konuyu açıyor ki sonradan şunu fark ediyorsun. Ya tasarım yapıyorum ama bütün olaya da hakimim. Yani artık yazılımcının, frontendçinin yapacağı işlerin de hakim olman gerekiyor ki tasarım tam manasıyla bitmiş olsun. Yoksa her zaman tasarım eksik kalıyor o konulara hakim olmadığın zaman.
Bu işin tabii bir de frontend boyutu var senin adına. Orada tam olarak neler oluyor yani? Orası niye durdu? Direkt anladığım kadarıyla ses tonundan bu product design işi seni daha çok heyecanlandırıyor. Niye orada full time oraya zaman ayırmadın da böyle bir böldün kendini?
Ya açıkçası şey yok, hani birisini dondurup diğer tarafa yönelmiş gibi bir durum yok. Şimdi haftanın 3 günü monofora çalışıyorum dedim. Haftanın diğer 3 günü de yani perşembe, cuma, cumartesi Upstage şirketine çalışıyorum. O da bir işte San Francisco'da kurulmuş bir startup, Serverless Redis diye bir aslında şeyle yola çıkıyor, yolculuğa çıkıyor. Yani Redis'i herkes biliyorsun kurduğunda herkesin ihtiyacı ama herkes manuel kurar. Kendi ihtiyacı kadar kendince ayar yapar. Sonra şey yapar, kullanmaya başlar. Şimdi buradaki Upstage de şöyle diyor. Her defasında size Redis lazım olduğunda gelin burada tek tıkla Redis'i ayağa kaldırın, bağlanın diyor. Şimdi böyle bir uygulama var önümde. Bu arkadaş da beni yine YouTube'dan içerik üretiyor şeyimle, şeklimle beni tanıdı, tanıştık. Sonra benden bir mentörlük aldı. Mentörlük derken olay büyüdü, iş teklifine kadar geldi. Şimdi beraber çalışıyoruz. Yani hani biraz önce dedik ya içerik üretmenin artıları. Şimdi buradaki Upstage firması ben döviz kazanıyorum. Beni YouTube'da ürettiğim içeriklerle buldu ve bana iş teklifiyle geldi. Al sana artısı mesela. Şimdi Upstage'de de ben frontend olarak çalışıyorum. Çünkü o tarafta niye? Ekibin şey backend kökenli, UI ve frontend ihtiyacı vardı. Ben de orayı aslında handle ettiğim gibi bir süreç var. Yani Upstage'de ben frontend developer'ım diyorum ama orada da aslında yine işin mutfağındayım. Hem tasarımını yaptığım işin frontend'ini kodluyorum. Yani orada iki iş birden yapıyorum. Tasarım galiba bu saatten sonra benim için şey olacak. Yani işin içinde tasarım her zaman olacak gibi hissediyorum bu saatten sonra.
Ya zaten ben şimdi mesela bizim Paraşüt'te full stack çalışıyoruz biz. Hani o frontend dediğin tarafı da biz yapıyoruz. Aslında ama şöyleydi. Şimdi bu senin anlattığın biraz daha bizim bildiğimiz frontend'den uzak kalıyor. Şimdi eskiden neydi? Sen de çok iyi biliyorsun ki yani o 10 küsur senedir sektörün içindesin. Bir HTML vardı, bir CSS vardı. Bir de varsa bir JavaScript, jQuery vardı. Şimdi bu bizim dünyamıza şimdi değişik değişik JavaScript frontend single page kütüphaneleri girdi. Oranın profesyonelliği başka olmaya başladı. Yani backendciler de benim gibi o tarafa kaydı. Şimdi ben o kadar iyi bir CSS bilmiyorum. O kadar iyi HTML elemanlarını kullanamıyorum. Ama frontend'deki o kütüphaneleri anlayabiliyorum, kullanabiliyorum. Çünkü backend'e çok yakınlar aslında baktığım vakit. Şimdi bizdeki tasarımcı arkadaş, işte bu senin anlattığın o PM'le, teknikle, işte CEO'yla, kimse artık onlar. Onlarla konuşup oradaki problemi ön tarafta çözmeye çalışan arkadaş bir zamanlar CSS de yazıyordu. Biz de dedik ki yani biz de artık CSS yazalım. Madem biz full stack'iz, hani bir CSS, bir design pattern'ımız var. Design şeyimiz, kütüphanemiz var. Biz bunu kullanabiliriz. Biz de yapalım. Hem de CSS yazmış oluruz diye. Biz aldığımız issue'larda CSS de yazmaya başladık şimdi. Arkadaşı oradan biraz çıkardık. Ama zaman zaman giriyor. Yani hani bazı CSS'ler zor oluyor bizim için. Onun da girmesini istiyoruz. Şimdi bu noktada şeyi çok merak ediyorum. Sanki birbirinden ayrılamaz iki şey gibi senin anlattığın durum aslında. Kendin de söylüyorsun yani bir frontend yapıyorum bir de gidiyorum. Yani aslında önünü de yazıyorum çünkü önünü de düşünüyorum gibi söylüyorsun. Buradaki kopuş ne zaman olur? Yani hani abi artık ben product designer olarak devam edeceğim. Yani kod yazmak çok şey değil. Ya da abi yani kod daha keyifli. Hani gerçekten low level'da bir şeyler yapıyorum. Benim kontrolümde. Product'ta düşünebilirim, yapabilirim ama belki kodlayamam gibisinden şeyler hiç kafana geliyor mu?
Şimdi burada 3 farklı şey var aslında. Yani alan var. En şeye bölersek böyle en kabaca bölersek. Şimdi tasarım dediğimiz şey gerçekten bir tasarım aracıyla onu görsel manada işi şey yapmak, görselleştirmek. Buna tasarımcı diyoruz zaten. O oraya kadar. Yani ondan sonrası CSS'i de yazayım kısmına aslında girmiyor. O benim bahsettiğim tasarımcı. Şimdi o tasarımı alıp onu gerçekten ya yani ölçeklenebilir CSS mimarisini kurup onu komponentlere bölüp onu UI anlamında HTML ve CSS'ini yazan kişi aslında oradaki UI developer. Yani tasarıma yakın, tasarımdaki o ince detayları görüp bunu düzgün şekilde CSS'te de aynı tasarımdaki gibi koda dönüştürebilecek kişi var bir arada aslında ama onu genelde biz UI developer'ı direkt UI developer olarak çalıştırmak yerine aradakini kaldırıp tasarım ve full stack'ten ibaret yaptık her şeyi. Şimdi ne oldu? Tasarım alıyor full stack, az bir CSS bilgisiyle onu yapmaya çalışıyor. Bir, CSS yazarken bir kere mutlu olmuyor. Mutlu olmadığı bir işi yaptığı için de çıktısı o kadar iyi olmuyor. Haliyle ortaya tam böyle tasarıma uymayan ya da işte nasıl diyeyim, tasarıma çok fazla sadık kalmadan ama dediğin gibi backend tarafına yakın olan kısımların hepsini çok güzel yazdığı bir title ya da işte bir meslek var. Haliyle de mesela Superpeer'i düşünüyorum. Superpeer'da gerçekten hani backend diye bir şey yok. Yani backend diye bir şey yok dediğim şöyle. Backend developer diye birisi yok. Yani çünkü tamamen serverless mimar. Yani her şey JavaScript üzerinde hallediliyor. Yani Firebase üzerinden bir DevOps süreci, yine Google Cloud üzerinden. Yani bir tek full stack developer aslında bütün işi yapabiliyordu düşündüğün zaman. Haliyle de şöyle oluyor olay. Tasarım yapıldıktan sonra tek bir kişi var. Onun CSS'ini de yazıyor, kodunu da yazıyor, database'e de bağlıyor, login işlemlerini de yapıyor. Haliyle bu kişi o kadar çok yere el uzatıyor ki CSS özelinde profesyonel olması mümkün değil. Ya da işte sadece JavaScript özelinde profesyonel olması mümkün değil. Çünkü o kadar çok baktığı yer var ki database'e gidiyor, REST API ile konuşuyor, SVG'nin animasyonundan sorumlu, işte model'ın açılırken shadow'undan sorumlu, animasyondan sorumlu. Ya bu full stack developer dediğimiz şey o kadar çok yere dokunuyor ki yani her şeyden biraz biliyor haliyle de. O yüzden UI developer dediğimiz CSS ve HTML'i daha doğru düzgün çıkartabilecek kişiler özellikle büyük şirketlerde tasarıma önem veren, işin çıktısından gerçekten şey yapan, çok düzgün çıkmasına böyle kendisine şey edinmiş, görev edinmiş şirketlerde o pozisyonların tamamı var. Yani UI developer da var, CSS developer da var, tasarımcısı da var, design sistemi de var. Ama startuplarda bunların hepsinde olması mümkün değil.
Bizdeki artık yani scale up olduğu için bizde tam dediğim bu var işte. Ama hani biz şey yaptık, çocuğun elinden biraz da işini alalım, zaten biz de yazabiliyoruz. Günün sonunda bir de zaten artık her şey çok belli. Bir guide de var, hani istediğin dışında bir şey istesen de yapamazsın. Yani gidip oraya adam mavi yazdıysa gidip ya da kadın oraya şey yazamaz. Kırmızı bir şey koyamazsın çünkü yok öyle bir şey. O yüzden hani ben biraz daha developer'ın görevi olduğunu düşünüyorum yani. Hani yapan güzel, kodlamayı da alıp keyif alacak ama o probleme product designer'ın product design etmesi lazım. Yani onu hayata geçirecek kişi ya da kişiler başka. Araya başka bir CSS kişi yazan katman da koyabiliriz. Ayrı mesele ama ikisini yaptığı vakit bence biraz konsantrasyon da dağılıyor. Disiplini de farklı çünkü.
Aynen öyle. Yani dediğin gibi yani tasarım belli bir yere kadar geliyor. O CSS yazan kişi belli bir yere kadar getiriyor. Sonra ya hatırlasana eskiden şeydi mesela, Rails üzerinden düşünelim. Yani sonuçta server side render ettikten sonrası var aslında. Biz eskiden şey yapıyorduk. jQuery'yi sadece menüyü açıp kapatsın diye, bilmem işte basit efektler akordiyonu açıp kapatsın diye kullanırken şu anda sayfanın tamamen hepsi JavaScript üzerinde çalışıyor. Haliyle gerçekten full stack developer'ın üzerinde çok ciddi bir iş yükü var bana sorarsan.
Ben ya seviyorum startup, keyifli.
Evet yani. Evet. Startup'larda bu böyle olmalı zaten. Yani startup'larda şey arayamaz. Ya buraya da bir adam bulalım sadece bunu yapsın. Buraya da bir adam bulalım sadece bunu yapsın. Ya onu yapamazsın. Startup'ta herkes her şeyi yapacak. Ne zamanki şirket yatırım aldı, product market fit'ini buldu ve vesaire, o saatten sonra en uzman kişileri alıp gerekli yerlere koyarsın zaten. Onda sıkıntı yok. Ama işte o kişilerin ihtiyacını hissedecek ve onların zamanı geldiğinde oraya koyacak yetkinlikte, o vizyonda da CEO'lara, product manager'lara ihtiyacımız var. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Onların ihtiyacını hiç hissetmeyen şirketler olabiliyor senelerce.
Product manager konusu zaten üretim bandının biliyorsun.
Hani aynen öyle.
Olayı yani toplu
sizin uzmanlık alanınız.
Ya benim değil de Eran'ın, evet, yani evet. Hani Türkiye'deki çıkış noktası, kendisi çok iyi bir product manager'dır. Keza hani bizim
birkaç tane podcast'ini dinledim.
Paraşütte de öyledir ve bu şeyi yaymak için zaten hani podcast'lar olsun, bültenler olsun, kocaman bir Slack grubu, işte şey topluluk var. Uğraşıyor. Ben de hani bunun daha böyle teknik tarafından bir şeyler tutmaya çalışıyorum. Şimdi Adem, yani senin içerik üretimden konuştuk, profesyonel hayatını konuştuk. Abi yani haftanın 6 gün çalışıyorsun, içerik üretiyorsun ama hobilerin de var biliyorum. Kamp yapıyorsun, işte fotoğraf çekiyorsun, çoluğun çocuğun var. Yani
süper
bütün...
özetledim.
Evet. Şimdi biraz da hani senin hobilerine ve boş zamanlarında ne yaptıklarından biraz konuşmak istiyorum ama bir şey geldi aklıma bunu önümdeki sorular açıkken. Fatih geçen gün şey yazmıştı FK'ya, selam olsun ona da. İnsanlar aslında şey böyle bir biraz da sistemli bir şeydi. Hani o millet neler yapıyor, nasıl yapıyor değil abi, yani herkes bir şey yapıyor çünkü programlı, vakitli yapıyor. Şimdi kendimi düşündüm. Doğru diyor lan adam dedim. Hani ben farkında değilmişim. Gerçekten böyle yani şey. Hemen hemen her şeyi vakit ayırabilmeye çalışıyoruz. Uykuya da keza hani. Doğru bir şey söyledi. Sen de böyle mi yaklaşıyorsun yoksa daha böyle farklı bir hayat mı?
Tweet'i görmedim ama ya şimdi şöyle de bir durum var. Şimdi evli, iki çocuklu biriysen ister istemez bir şekilde hayatını bir düzen içinde, bir programlı şekilde yaşaman gerekiyor. Çok gelişi güzel yaşayamıyorsun. Çünkü bağımlılıkların artmış, dipendansı artmış durumda yani. Herkesin farklı ihtiyacı var, herkesin farklı isteği var. Herkes hobilerini yapmak istiyor, boş zamanı kendine zaman ayırmak istiyor. Şimdi çocuklarla vakit geçirmek, ev işleriyle uğraşmak, eşine zaman ayırmak, hafta sonları beraber bir şeyler yapmak vesaire dedikten sonra kendine vakit ayırdığım zamanlarda ise sağ olsun eşim bu konuda çok anlayışlıdır bana. Yani ben kamp yapmaya gitmek istiyorum dediğim anda benim için yani şey yapar. E tamam, ne kadar istiyorsan gidebilirsin. O kadar yani anlayışlı bir insan. Buradan da kendisine teşekkür ediyorum. O konuda beni çok rahat bırakır. Yani işim var dediğimde, eğitim çekeceğim dediğimde, toplantım var dediğimde akşam geç saatlere kadar hiç yani bir gün olsun şey dememiştir yani. Aa bu kadarı da fazla falan hiç olmamıştır. Yani onun hakkını ödeyemem. Buradan onu da söyleyeyim. Şimdi bunların hepsinin yanında bir de kendime zaman ayırdığımda ne yapıyorum? Gerçekten akşama kadar eğitim mi çekiyoruz? Akşama kadar kod mu yazıyoruz? Tasarım mı yapıyoruz? Hayır. Gerçekten hani beni Instagram'dan takip edenler de gezdiğimi, fotoğrafçılıkla uğraştığımı, kamp yaptığımı, ne bileyim çocuklarla yani arabayla gezdiğimizi falan hepsini görüyorlardır. Çünkü ben anı paylaşmasını da seviyorum. Tek kaldığımda ya da işte arkadaşlarımla yapmaktan keyif aldığım şeyler gerçekten kamp, doğayla baş başa kalmak, biraz kafa dinlemek, biraz kendini, iç sesini dinlemek, bir şeyleri düşünmek. Bunlardan çok keyif alıyorum. Yani gerçekten doğayı çok seviyorum.
Zaten o şeyde çok özür dilerim. O tam dediğini yapmadığınız için hani böyle harala hürele bir hayat, hani harala hüreleyi biliyor musunuz bilmiyorum da hani böyle durmadan koşuşturma içerisinde olduğumuz için şey oluyor. O durmayı yaşayamıyoruz yani. Ya bugün kendi podcast kendi konuk olduğum bir podcast dinliyordum da bir yerde denk geldi. Orada böyle bir şey diyorum yani bir durmak bakmak ya ne oluyor abi falan işte kamp mesela aynen sen oralarda herhalde.
Yani bu yaşın vermiş olduğu bir yorgunluk mu yoksa sonradan yani yaşla alakası olmayıp gerçekten belli bir olgunluk ve dinginliğe geldikten sonra yaşadığım hissiyat mı bilmiyorum ama yani durup düşünmüyoruz ya hiçbir zaman. İnan bana tuvalette bile düşünmekten korktuğumuz için yanımıza telefonu götürüyoruz. Yani bir şeyler düşünmekten ciddi anlamda korkuyoruz, öteliyoruz. Çünkü yapacak çok işimiz var ve hepsini erteliyoruz. Durduğumuz anda çünkü düşünmeye başlıyoruz. İşte ben o durağanlığı seviyorum. Yani çünkü o durgunluk, düşünmek, belli bir uzun vadeli plan yapmak yapılacaksa yoksa kısa vadeli mi? Bunların hepsi o durduğun anda gözün önüne geliyor ve bunları bir sıraya sokuyorsun. Ondan hoşlanıyorum ve bu durup düşünmek insana bence güzel bir dinginlik de veriyor. O dinginlik de çok güzel. Yani düşün mesela ben kamp yapa yapa şeyi fark ettim. Yani nefret aslında dünyanın en kötü şeyiymiş. Sonradan fark ettim. Ben eskiden her şeyden nefret ederdim. Yani her gün mesela bir tane adam görüyorum. Şu an sallıyorum. Yere tükürüyor. Adamdan nefret ederdim. İşte bana bir şey diyor. Sürekli konuşuyor. Ondan nefret ederdim. Bundan nefret ederdim. Apple'dan işte Android'den nefret ederdim. Sürekli böyle saçma sapan şeylerden nefret ederdim. Sonradan böyle o kamp yaptıkça, kendimi dinledikçe, o dinginleştikçe lan dedim ki nefret ne kadar saçma bir şey ya. Ya senin ilgi alanına girmiyorsa görme ya da ilgilenme ya da bakma, ona zaman ayırma. Ama nefret senin içinde taşıdığın bir şey aslında. Yani seninle beraber geliyor her yere. Neden bu nefreti içinde taşıyıp her yere götürüyorsun ki? Sonra mesela kamp bana bunları kazandırdı. Yani bu sadece kampla olacak iş değil. Evde de kendin kamp yapabilirsin. Çünkü aslında iç huzur gezerek bulunacak bir şey değil. İç huzur durarak bulunacak bir şey. Düşünerek, içine dönerek bulunacak bir şey. Bunları yapmak gerekiyor. Son zamanlarda şey hobisi edindim. Böyle antika saatler ve saat özelinde böyle kol saati yani. İlgi alanıma girmeye başladı. Böyle Seiko'nun, işte Omega'nın, ne bileyim işte Oris'in böyle eski saatlerini girip böyle bazen şeylere hatta katılıyorum. adını unuttum. Açık arttırma ne deniyordu? Neyse Instagram'da bu tür şeyler oluyor. Açık arttırmalar böyle. Atıyorum 1960 model işte Sportmaster Seiko satıyor. Diyor ki işte 300 lira, 400 lira, 500 lira. Böyle onlara katılıp saat almayı falan çok keyifli olmaya başladı. Onlara katılıyorum. Evde böyle 5-6 tane de saatim oldu. Bunlardan dolayı ama bırakmam lazım. Onun dışında ahşap işçiliği falan çok hoşuma gidiyor. YouTube'da inanılmaz böyle derya deniz olduğu için bu konu hakkında çok güzel böyle insanlar takip ediyorum. Böyle Japon ustalarını, İsveçli bilmem kimmeye. Böyle o kadar güzel ahşaptan sıfırdan ev yapanlar mı dersin, köprü tasarlayanlar mı dersin. Çok hoşuma gidiyor. Ahşabı hiç çivi kullanmadan tamamen birbirine böyle oyuklarını geçirerek inşa edilen yapılardan çok hoşlanıyorum mesela. Onları izliyorum bol bol. Bir de senin dediğin gibi aslında bu bir hobi değil. Bu aslında yan bir iş değil. Fotoğrafçılık benim için hayatımın her alanında olan bir şey. Fotoğrafın her türlüsünü seviyorum. Sürekli cep telefonunu. Mesela ben iPhone'un sürekli yeni modelini almamın sebebi de gerçekten fotoğrafçılığı çok sevdiğim için ve onun fotoğraf kalitesinin de telefonlar arasındaki en iyi fotoğraf kalitesi olduğu için hep istiyorum ki yanımda bir fotoğraf makinesi taşımayayım ama bir fotoğraf makinesi kalitesinde de fotoğraf çekebileyim istiyorum. O yüzden de mesela hep iPhone'un hep en yeni modellerini alıyorum. Fotoğraf çekmesini çok seviyorum. Yani ama şey de yapmıyorum yani sana ben yayından önce de söylemiştim. Böyle konsere gidip elinde saatlerce telefon tutmam. Arkadaşlarımla konuşurken telefona bakmam. Yani anı piç etmem açıkçası. Sadece olması gerektiği kadar çıkartır. Alacağım kareyi alır cebime atarım. Yani öyle bir fotoğrafçılıktan bahsediyorum. Ve onun dışında da gerçekten profesyonel fotoğraf makinem de var. Fujifilm işte X-T4'ü var. Onun minvalinde işte şeyler var. Lensler vesaire. Fotoğrafçılıkla da ilgileniyorum. Yani boş zamanlarda böyle dolu dolu geçiyor.
Aynen çok fazla şey de yaptığım belli. Ne kadar uyuyorsun?
Ya, uyuyorum abi ya. Yani 8 saat uyuyorum gerçekten.
Güzel. Güzel, çok güzel. Valla Adem çok şey oldu. Güzel bir vakit geçirdik. Vaktimizi bayağı bence yani aştık normal süreyi. Yani eski bölüm şeyde seninle çünkü konuşacak çok fazla şey olabilir.
Ya ben de çok konuşmuş
belki
olabilirim
çok,
kusura bakma.
Son olarak çok böyle şeyden bahsetmek istiyorum birazcık. Yani bu da önemli bence. Çünkü şimdi girişte de söyledik ya işte aile babası olmak, uzaktan çalışmak. Sen hep uzaktan çalışıyordun zaten. Hayatında bir şeyler, pandemi bir şeyler değiştirdi mi? Yani kariyer anlamında.
Pandemi hayatımda pek bir şey değiştirmedi abi. Sadece eksiltti. Yani yaşlı büyüklerimiz aramızdan ayrıldı. Bir onların eksikliği var. İşte eşimin hem anneannesi hem dedesi işte bizim tarafta benim büyüklerim vesaire. Böyle bir eksiklik oldu. Sadece onun eksikliği var. Şimdi ben uzaktan zaten hani 3 senedir uzaktan çalışan birisi olarak aslında pandemide insanların zorunlu yaptığı geçişi ben çok öncesinden beri zaten evden çalışarak, zaten remote çalışarak vesaire yapıyordum. Hani pandemi benim hayatımda çok bir şey değiştirmedi diyebilirim ya. Ha şu var, pandeminin vermiş olduğu bitkinlik var tabii ki. Yani nedir? Hafta sonu çıkamamak, maskeyle dolaşmak, bunların vermiş olduğu sıkılmışlık, bitkinlik tabii ki var. Ama yani bir şeyleri böyle kökten değiştirdi mi benim hayatımda sanmıyorum yani.
Anladım abi, süper. Evet, benden bu kadar abi. Senin eklemek istediğin bir şey var
abi,
mı?
Abi, valla beni tekrar davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben çok keyif aldım sohbetten. Çünkü konuştuğumuz konular böyle keyif alacağım, gerçekten böyle derdimi anlatmak istediğim konulardı. Bana bu zamanı tanıdığın için de teşekkür ederim.
Ne demek abi, sen de yani ilk önce tabii topluluğa katkı verdin. Bu hani bilginin zekatını verme lafını sevdik. Belki şeye de koyarız bunu ön şey olarak. Özete koyabiliriz, bilmiyorum yani. Ama güzel lafmış aslında. Sen de zaten bunları yapıyorsun. Ben de çok teşekkür ederim kabul ettin ve böyle bir zamanı bize ayırdığın için. Evet, Üretim Bandı Teknik'te Adem İlter'i dinledik. Bu hafta başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.